Ayrım 18.
İngiltere'de yapılan bir araştırma 1981-1990 yılları arasında İngiltere'de uçucu madde kullanan 600 gencin öldüğünü ortaya koymuştur. Ölen gençlerin %70'i 14-16 yaş dilimi arasında olup 15 yaş dilimi içinde bulunan genç ölümler arasında uçucu madde kullananların oranı %10'dur. 1990'lı yıllarda İngiltere'de her yıl uçucu madde kullanan 150-200 gencin öldüğü belirtilmiştir. Son 10-15 yıl içinde ülkemizde özellikle Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, İzmit, Mersin gibi büyük kentlerde sokakta yaşayan 10-18 yaş dilimi içinde bulunan çocukların ve gençlerin uçucu maddeleri kullandığı ve bu durumun artığı saptanmıştır. Öte yandan ayakkabı, boya, kaporta, konfeksiyon gibi iş alanlarında çalışan çocuklar ve gençler arasında da uçucu madde bağımlılığı gözlenmiştir. 1997 yılında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Denetimi Programı tarafından hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporu'nda verilen bilgilere göre son bir yıl içinde dünyada en az bir kez madde kullananların sayısı şöyledir. Amfetaminler 30 milyon, esrar 141 milyon, kokain 13 milyon, eroin 8 milyon. Rapora göre son yıllarda bütün ülkelerde yasa dışı yollarla satılan ve ele geçen madde miktarında artma olmuş, buna karşın madde fiyatlarında düşüş gözlenmiştir. Son 10 yılda dünyada yapılan toplam ticaretin %8-10'unu yasa dışı satılan maddeler oluşturmuş, bu tip maddelerin alım satımı demir, çelik ve otomotiv ticaretinden sonra 3. sırada yer almış, bu ticarette uğraşan kişilere ve örgütlere yılda 400 milyar dolar kazanç sağladığı saplanmıştır. Eğitim programları nasıl hazırlanıyor? Gençlerin başta sigara olmak üzere alkol ve madde kullanmasını bağımlılığı engellemek, önlemek bu alanda yapılan araştırmaların ve çalışmaların sonuçlarına göre hazırlanan eğitim programlarıyla gerçekleşir. Başka ülkelerde yapılan araştırmaların ve çalışmaların sonuçlarına göre bir ülke için geçerli eğitim programları yapılamayacağı gibi ülkenin belli kesimlerinde belirli bir zaman dilimi içinde yapılan araştırmalardan ve çalışmalardan alınan sonuçlara göre de genelleme yapılamaz. Eğitim yapılacak gençlik kesiminin tanınması, başka bir deyişle hedef kitlenin belirlenmesi, seçilmesi alan araştırmalarıyla gerçekleşir. Bu araştırmalarda gencin kişilik özelliklerini, aile, yakın ve uzak çevre ilişkilerini, ekonomik, kültürel, toplumsal durumunu, başarısını, çalışmasını, işini, uyumunu, arkadaş, dost gruplarını, boş zamanları değerlendirme biçimini, etkisi altında kaldığı, alkol ve madde alt kültürünü ortaya çıkaracak bağımsız değişkenler yanında sigara, alkol ve maddenin kullanım biçimini, sıklığını, etkisini belirleyecek bağımlı değişkenleri içeren anket sorularından yararlanılır. Gençlerin soruları doğru cevap vermesini sağlamak amacıyla kimliklerini belli eden bir soru ve işaret olmamasına dikkat edilir. Alan araştırmaları sonucu belirlenen, seçilen hedef gençlik kesimi başta olmak üzere sigara, alkol ve madde kullanımının zararlarını anlatmaya başlayan, içeriği belirlenmiş olan eğitim çalışmaları yapılır. Türkiye'deki alan çalışmaları. Ülkemizde bugüne kadar bu tip onlarca araştırma ve çalışma yapılmış olup, bunların çoğu değişik yıllarda çeşitli orta lise ve yüksek öğrenim döneminde bulunan gençler üzerine gerçekleştirilmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi bu araştırmaların çalışmaların sonucuna bakarak, ülke genelinde gençler arasında sigara, alkol, madde kullanımı ve bağımlılık yaygınlığını genelleştirmek hatalı ve sakıncalıdır. İlk kez 1970 yılında lise ve denge okullarla yüksek öğrenimde bulunan gençler arasında gerçekleştirmiş olduğum araştırmayı 1970'li yıllarda Bayülken, Çifter, Ekşi ve Kuzgun'un yaptıkları alan araştırmaları izlemiştir. Bu araştırmalarda genel olarak araştırmaya katılan 17-24 yaş dilimi içinde bulunan gençlerin %2-4 arasında alkol, sigara, yatıştırıcı ilaç, esrar kullandıkları saptanmıştır. 1994 yılında Yüksel, Dereboy, Çifter, Ankara'da bulunan üniversitelerde öğrenim gören 1382 öğrenci üzerinde sigara, alkol ve madde kullanımının boyutlarını saptamak amacıyla alan araştırması yapmışlardır. Örnekleme yöntemiyle kimliği belirtilmeden araştırmaya katılan öğrencilere kişilik ve aile yapılarını ortaya çıkaracak 20 sorudan oluşan bir anket formu verilmiş. Bu arada yaşam boyu en az bir kez kullandıkları maddeyi işaretlemeleri istenmiştir. Sonuçta çay %91, kahve %84, alkol %70, sigara %60, bağımlılık yapan maddeler %5-9 oranında bulunmuş. Son bir ay içinde bu tip maddeleri kullananların oranının daha düşük olduğu görülmüştür. 1994 yılında Akdemir, Türk Çapar, Kılıç, Alinoğlu, Alp Dündar, Özbay, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği Gençlik Ünitesi'ne başvuran 13-19 yaş dilimi içinde yer alan 680 gencin yaklaşık %3'ünün uçucu madde kullandığını, 15-17 yaş dilimi arasında oranın yüksek olduğunu, bu maddeleri 2 ayla 2 yıl arasında kesintisiz olarak aldıklarını, kullanış biçimini arkadaşlarına ve televizyondan öğrendiklerini bildirmişlerdir. Bu alanda yapılan son araştırmalardan birisi 1995 yılında Yazman tarafından gerçekleştirilmiş olup 20 ülkede yürütülen, ülkemizin de katıldığı Avrupa Konseyi Pompidou grubu, ESPAT projesi içinde yer almıştır. Bu alan araştırmasında 38 sorudan oluşan anket formu 12 farklı ilçede bulunan 18 lisede öğrenim gören 15-18 yaş dilimleri arasındaki 1498 erkek %57.2, 1119 kız %42.8, toplam 2845 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin aile yapılarının, ekonomik, kültürel, toplumsal durumlarının, bilgi ve görüşlerinin, öğrenim gördükleri lisenin bulunduğu ilçenin, sigara, alkol kullanım yönünden anlamlı farklılık göstermesine karşın madde kullanımı yönünden anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Ne baskıcı ne de ilgi uyandırıcı eğitim etkili oluyor. Daha önce belirttiğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa ülkelerinde gençler arasında alkol ve madde kullanımı ve bağımlılık genel nüfus içinde gittikçe artmış, genç kuşağı tehdit eden önemli bir sorun ve tehlike durumuna gelmiştir. Gençlerin sigara, alkol ve madde kullanmasını bağımlılığı engellemek, önlemek öncelikli eğitim sorunudur. Eğitimle ilgili olarak dünyada ve ülkemizde yapılan ilk girişimler 1940'lı yıllarda başlamıştır. Genel olarak alkol ve madde kullanımı ahlak dışı bir davranış olarak değerlendirilmiş, kullananlar din açısından günahkar, toplum açısından suçlu olarak kabul edilmiş, korkutma, sindirme, dışlama, yasaklama eğitimin dayanağı olmuştur. 1960'lı yıllarda dünyada ve ülkemizde gençler arasında özellikle alkol ve esrar tüketiminin artması bu eğitim biçiminin yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle gençlere alkol ve madde kullanımının bağımlılığın zararlarını anlatan, bu alanda onlara bilgi veren eğitim biçimi etkinlik kazanmıştır. Ne var ki bu eğitim biçimi bir süre sonra gençleri alkol ve madde hakkında onları bilgilendiren nitelik kazanmış, gençlerin alkole, maddelere ilgi göstermesine yol açmış, meraklarını artırmış, onları alkol ve madde kullanmaya özendirmiştir. Çağdaş eğitimin amacı ne olmalı? 1970'li yıllarda dünyada ve ülkemizde eğitimin konusu alkol ve madde kullanan gençlerin kişilik ve aile yapısı olmuştur. Kişiliğin güçlü, olumlu, sağlıklı gelişmesini öngören, aile yakın ve uzak çevre ilişkilerini düzenleyen, sigara, alkol ve madde kullanımını bağımlılık riskini azaltan eğitim içeriği etkinlik kazanmıştır. Gençlere engelleri aşacak, sorunları çözecek, zorlanmalarla başa çıkabilecek eğitim verilmesi önerilmiştir. 1980'li yıllarda gençlere hedef alan sigara, alkol ve madde kullanımını bağımlılığı engellemeyi, önlemeyi amaçlayan eğitimin içerik bakımından yeterli olmadığı görülerek yeni arayışlar başlamıştır. Gençlerin başta sigara olmak üzere alkol ve madde kullanımına başlamalarında gençlik çağına özgü özelliklerin kimlik arayışının temel etken olduğu görülmüş, ailenin, yakın ve uzak çevrenin sigara, alkol ve madde kullanarak sapladığı kötü örneklerin gençler tarafından benimsendiği saptanmıştır. Bunun sonucu olarak bir yandan gençlerin içinde bulundukları, yaşadıkları aile, okul gibi toplumsal ortamlardaki kötü olumsuz örneklerin azalmasını sağlayan, bu örneklerin gençler tarafından benimsenmesini engelleyen, gençlerin engel aşacak, sorun çözecek, zorlanmalarla başa çıkabilecek nitelikler kazanmasını hedefleyen eğitim biçimi önerilmiştir. Gençlerin arkadaşları, dostları tarafından önerilen sigaraya, alkole, maddeye karşı çıkması, başkalarının zorlamasına direnebilmesi bu tip eğitimin temel amacıdır. Bu amaca yönelik eğitimde sigara, alkol ve maddelere ilişkin genel bilgi yanında bunların kısa dönemde yol açtığı kötü ve zararlı etkileri anlatıldıktan sonra gençlerin engel aşma, sorun çözme, zorlanmalarla başa çıkma becerilerini artıran, zorlanmalara direnen, kişiliklerini geliştiren, güçlendiren yolları, yöntemleri öğreten bilgiler aktarılır. Özetle sigara, alkol ve madde kullanımına bağımlılığa karşı yapılması gereken çağdaş eğitimin amacı gencin sigara, alkol ve madde alt kültürüne girmesini önlemek olup bu eğitimin içeriği gence bu beceriyi kazandıracak bilgiyi aktarmaktır. Genç aile ve okul işbirliği sağlanmalı. Bu tip eğitim özellikle okullarda okul aile işbirliği içinde bireysel ve grup çalışmaları biçimde uygulanabilir. Bireysel olarak yapılacak eğitim çalışmaları içinde önce sigara, alkol, madde kullanımını ve bağımlılık riskini artıran ailelerin ve bu ailelerin içinde yaşayan risk oranı yüksek olan gençlerin eğitimi yer alır. Burada ailelere alkol ve madde kullanımının bağımlılığı, ruhsal bozukluk ve hastalık olmadığı, gençlerin riski grup olduğu, alkol ve madde kullanan gençlerin tanınması, öğüt verme ya da cezalandırma yoluyla engellemenin zor olduğu anlatılmalıdır. Aile, okul ve genç arasında iletişim işbirliği önerilmelidir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1996 yılında İstanbul ilinde bulunan okullarda alkol ve madde kullanımı ve alışkanlığını, bağımlılığını önlemek, gerekli önlemleri almak amacıyla bağımlılıklar ve gençlik adı altında konuyla ilgili uzmanların, eğitimcilerin, rehber öğretmenlerin katıldığı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar 1996 yılının son, 1997 yılının ilk ayları içinde sürmüş. Sonuçta öncelikle ve özellikle rehber öğretmenlere yönelen, onların aracılığıyla öğretmenlere, okul yöneticilerine, öğrencilere, ailelere yansıtılacak olan eğitim programı hazırlanmış, bu programın uygulanmasına yönelik çalışma grupları düzenlenmiştir. Son yıllarda bilgilendirmeye yönelik değer ve beceri kazandıran, direnç geliştiren eğitim yollarını, yöntemlerini uygulayan ülkelerde alkol ve madde kullanan bağımlı olan gençlerin sayısında azalma olduğu saptanmıştır. Koruyucu önlemler neler olabilir? Koruyucu hekimliğin beden ve ruh sağlığı bozukluğu ve hastalıklar için geçerli olan ilke ve kuralları alkol ve madde kullanımı bağımlılık içinde geçerli ve gereklidir. Bu nedenle alkol ve madde kullanımına bağımlılığa karşı savaş, önce bunların kullanılmasını engellemek, önlemek amacına yönelik olmalıdır. Bunların başında alkol ve sigara kullanımı gelir. Genel olarak alkol için alınacak önlemler sigara için de geçerlidir. Sigaraya başlayan her gencin alkol ve madde kullanma riskini de beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Bu amaçla önce alkol kullanımını, tüketimini azaltacak, engelleyecek, önleyecek yollar, yöntemler düşünülmüştür. Şöyle ki, alkollü içki bulunduran, satılan, içilen yerlerde, bakkallarda, marketlerde, tekel ürünleri satış mağazalarında, barlarda, içkili lokantalarda, meyhanelerde 18 yaşından küçük gençlere içki satmamalıdır. Alkollü içki satılan ve içilen yerlerin sayısını azaltmalı, satış günlerini, satış faaliyetlerini sınırlandırmalıdır. Alkollü içki fiyatları alınan vergi oranları yükseltilmeli, kar oranları düşürülmelidir. Alkol kullananların işlediği suçlarda hafifletici neden aranmalıdır? Bunlara ek olarak dergi, gazete gibi yazılı, radyo, televizyon gibi işitsel ve görsel kitle iletişim araçlarından alkollü içkilerin reklamının, alkollü içkileri özendiren davranışların, tutumların sergilenmesi önlenmelidir. Sigara ve alkolü her başlangıç bir risk sayılmalıdır. Bilindiği gibi çocuğun, gencin, insanın içinde bulunduğu, yaşadığı ailede, yakın ve uzak çevrede, toplum kesiminde alkol ve sigara kullananların bulunması, bunların hoşgörüyle karşılanması, onaylanması, bu tip maddelere başlamayı kolaylaştıran en önemli toplumsal etkendir. Bu maddelere başlayanların gelecekte alkol bağımlısı ya da sigara tiryakisi olup olmayacaklarını önceden belirleyecek kesin ölçütler olmadığından her başlangıç bir risk olarak kabul edilebilir. İslam dininde alkol kullanımının günah olarak kabul edilmesine, bazı ülkelerde kimi zaman sigara, tütün ve alkol satışının, tüketiminin yasaklanmasına karşın bugün bütün toplumlarda bu maddeler günlük yaşamın içinde yer almakta, kitle iletişim araçlarıyla tüketimi artıran reklamları yapılmaktadır. Gençler alkol ve madde kullanımına toplumsal olarak kabul edilmiş sigara ve alkolle başlamakta, bağımlı olma riskini taşıyanlar zamanla öteki maddelere geçmektedir. Bireyin ve toplumun alkol ve sigara kullanımına karşı bilinçli ve bilgili olarak karşı çıkmasını sağlayan eğitim olanakları sağlanmadan, bireysel ve toplumsal benimseme ve uygulama olmadan, dinden kaynaklanan günah, yasalardan kaynaklanan suç korkusuyla, başta alkol ve sigara olmak üzere madde kullanımını önleme girişimlerinin yetersiz kalması, örgütlü bir işbirliği gereksinimi doğurmuştur. Örgütlü işbirliği, eğitici yayınlar ve filmler. Alkol ve madde kullanımına ve bağımlılığa karşı sivil toplum örgütleriyle başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerle işbirliği yapılmalıdır. Bu işbirliği kapsamında bir yandan ortak eğitim programları, koruyucu önlemler düzenlenirken öte yandan alkol ve madde kullananlara, bağımlılara, onların ailelerine destek ve yardım sağlayan, tedavi ve uyarlama şansı veren girişimler gerçekleşebilir. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusunda ilgilileri ve toplumları aydınlatmak ve bilinçlendirmek amacıyla aylık, 3 aylık, yıllık sürekli yayınlar yapmakta, kitap ve kitapçıklar çıkarmaktadır. Ülkemizde bu konuda toplumu aydınlatmak amacıyla ilk yayın 1934 yılında uzman tarafından Keyif Veren Zehirler adıyla yapılmıştır. Yeşilay, o zamanki adıyla Yeşil Hilal yayınları arasında yer alan bir kitapta başka alkol olmak üzere bütün uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bireysel ve toplumsal zararları anlatılmakta, bu tür maddeleri kullananların düştükleri kötü durumlar resimlerle gösterilmekteydi. Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler konusunu toplumu aydınlatmak ve bilinçlendirmek için sinema ve televizyon filmlerinden de yararlanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık ve Sosyal Yardım ve Eğitim Dairesi'ne bağlı olan Ulusal Ruh Sağlığı Kuruluşu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı bireyi ve toplumu aydınlatmak, korumak amacıyla özellikle televizyon ve sinema filmlerinden yararlanmakta ve her yıl hazırladığı filmlerin adını, konusunu, yapımcısını içeren kitapçıklar yayınlamakta. Dünyanın her ülkesi bu kuruluşa başvurduğunda söz konusu edilen filmleri sağlama olanağını bulabilmektedir. 8. Bölüm. Hukuksal ve yasal boyut. Uluslararası sözleşmeler, Türkiye'deki yasal uygulamalar ve kaçakçılık. Tarihi Afyon Savaşları adıyla geçen savaşlar, uyuşturucu maddeler konusu içinde iki açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan biri uyuşturucu maddelerin alım satımında büyük devletlerin ekonomik çıkarlarının oynadığı rolü açık seçik göstermesi, diğeri toplumları ve ülkeleri uyuşturucu maddelerin zararından koruyabilmek için uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin başlangıç noktası olmasıdır. Uyuşturucu madde tarihinin Çin'de başladığına ilişkin yaygın bir inanış vardır. Gerçekte çok eski çağlardan beri Çin'de afyon ve esrarın kullanıldığı ve bütün dünyayı buradan yayıldığını gösteren sayısız belgeler bulunmaktadır. Ancak orta çağa kadar Çinliler bu iki maddeyi tıbbi amaçlı içinde kullanmış olup bunların keyif verici özelliklerini fazla bilmiyordu. Bunların keyif verici olarak kullanımı Müslüman Araplar tarafından Çin'e tanıtılmıştır. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Uzak Doğu deniz ticaret ve taşımacılığına egemen olan Hollandalı gemiciler uğradıkları yakın ve Orta Doğu limanlarında öğrendikleri afyon çekmeyi önce Formaza'ya götürmüşler. Burada bulunan Çinliler de bunu Çin'e götürüp yaymışlardır. Afyon Savaşları. 1729 yılında Çin İmparatoru Yuan Çekai döneminde Çin'de afyon kullanımı yasaklanmış, büyük kentlerdeki afyon satan dükkanlar ve afyon içilen evler kapatılmıştır. Bu durum İngilizler tarafından Hindistan'da kurulmuş olan ve Hollanda Portekiz denizcileri aracılığıyla Çin'e afyon satan İngiliz Doğu Hindistan şirketinin zararına yol açmıştır. Bunun üzerine şirket kaçak yollarla Çin'e afyon satışını sürdürmeye çalışmıştır. 1839 yılında İmparator Tao Kuang döneminde kaçakçılığı önlemek amacıyla hükümet komiseri olarak görevlendiren Lin Tö Siu, tüccarlarının bütün afyon stoklarını hükümete teslim etmelerini, karşı çıkanların tutuklanmasını istemiştir. Ancak bu istekleri yerine getirmeyen Çin'e kaçak olarak afyon satan tüccarların tutuklanarak cezalandırılması, hatta öldürülmesi sonucu 1839 yılında İngilizler Çin'e savaş açmıştır. İngilizler yeni çıkan buharlı savaş gemileriyle Şangay limanında çıkartma yapmış, kenti işgal ederek Çin hükümetini anlaşmaya zorlamıştır. 29 Ağustos 1842 tarihinde İngiltere ile Çin arasında Nankin Anlaşması imzalanmış, böylece 350 milyonluk Çin 10 bin İngiliz denizcisine boyun eğmiş, anlaşma koşullarına göre Hong Kong limanı İngilizlere verilerek ticarete açılmış, yasaklama sırasında zarar eden tüccarlara tazminat ödenmesi, %5 gümrük alınması kabul edilmiştir. Nanking anlaşmasından sonra Çin'e giren afyon miktarı giderek artmış, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Çin'de afyon piyasasına girmiştir. Bu durum yeni yasaklamalara yol açmış, bu yasaklamalara karşı 1856 yılında İngiltere, ABD ve Fransa ile birlikte 2. Afyon Savaşı'nı açmıştır. Bu savaş 2 yıl sürmüş, 1858 yılında Çin'in yenilgisiyle sonlanmış ve barış antlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre İngiltere, ABD ve Fransa Çin'e afyon satma hakkını elde etmiş, Çin'de afyon kullanımının artmasına yol açmıştır. Olaf Heuser'e göre 1773'ten 1905'e kadar Çin'e satılan afyondan yabancı şirketlerin elde ettikleri net kar 10 milyar 500 milyon altın olarak hesaplanmıştır. Böylece 20. yüzyıl başlarına kadar afyon Çin toplumunun günlük hayatına iyice yerleşmiştir. Çin'de 1920 yılına kadar eroin yavaş yavaş afyonun yerini almaya başlamış, kırmızı haplar adı altında satılarak afyon gibi pipoyla içilmiştir. Çinler eroini mitoloji ve şiirden gelen yırtıcı kaplan, sihirli at, altın ejder, çiçek kraliçesi gibi adlar vermişlerdir. Afyon şeytanını Çin'de avladık. Çin'de 1920'li yıllarda yabancılara karşı beliren düşmanlık toplumu yeni bir ideoloji ve birlik aramaya yöneltmiştir. 1927'de Chiang Kai-shek, Nanking'de ulusal bir hükümet kurarak haşhaş ekimine ve afyon kullanımına son vermek için sert uygulamalara geçmiştir. Afyon dahi bütün uyuşturucu maddeleri yasa dışı ilan etmiş, kullanılması halinde çok şiddetli cezalar, hatta idam cezası verileceğini bildirmiştir. Afyona alışık olanları tedavi için birçok merkez açılmıştır. Yasaklamadan sonra afyon kullanmayı sürdüren 63 kişi idam edilmiştir. Satışının yasaklanması sonucu afyon bulamayan eski bağımlılar, yoksulluk krizleri sonucu ölmeye başlamış, 1935'te Mançurya'da 6000, Kuzey Çin'de 1500 kişinin öldüğü belirtilmiştir. Buna karşın Chiang Kai-shek cesaretini kaybetmemiş ve çabasını sürdürmüştür. 1936'da başkanlık ettiği bir konferansta afyon sorununu çözeceğimizden asla kuşkum yoktur, iyimserim demiş. 1940'ta afyon şeytanını Çin'de avladık diyerek alınan sonuçların iyi olduğunu söylemiştir. İyiye doğru giden bu durum Japonların Çin'in kuzey ve orta bölgelerini işgal etmesiyle yeniden bozulmuştur. Daha şiddetli ve yaygın bir afyon salgını Çin'i yeniden sarmış. Japon işgal kuvvetleri afyon alışkanlığını morfin ve eroine döndürmek için büyük çaba harcamışlardır. 1 Ekim 1949'da Mao Zedong başkanlığında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nde afyon ve ondan elde edilen ürünlerin ortadan kaldırılması için önceki rejimlerin paralelinde ve ülke çıkarlarının doğrultusunda daha sık önlemler alınmıştır. Uluslararası İlk Protokol ve Şangay Afyon Kongresi. 1833 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Siam, Tayland arasında haşhaş alışverişi için yapılan anlaşma, uyuşturucu maddelere ilişkin uluslararası ilk protokol olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra ABD, afyon alışverişi için öteki ülkelerin de katılacağı bir anlaşmayı gerekli görerek Çin'le bir protokol imzalamış ve bu protokol 1887 yılında Amerika Kongresi tarafından onaylanmıştır. Bu anlaşmanın koşullarına göre ABD, Çin'e yapılmakta olan afyon satışını durduracak, buna karşılık Amerikalılar Çin'de afyon alışverişi yapmayacaklardır. 1895 yılında ABD Filipin adalarına yerleştiğinde orada yaşayan 100 bine yakın Çinlinin afyon kullandığını görmüştür. Bu alışkanlığın yaygınlığı ve kötü sonuçları karşısında ciddi önlemlere başvurulmuş ancak bütün bu önlemler kullananların sayısını azaltmamıştır. ABD başka çıkar yolları aramaya başlamış. Başkan Theodore Roosevelt haşhaş yetiştiren ve afyon sorunuyla ilgili olan ülkeleri çağrıda bulunarak 1 Şubat 1909'da Şangay'da ilk uluslararası afyon kongresinin açılmasını sağlamıştır. Bu toplantıda Amerika, Almanya, Avusturya, Çin, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İran, Japonya, Macaristan, Portekiz, Rusya, Siam yer almıştır. Yapılan görüşme, konuşma ve tartışmalar sonunda 9 bölümde içinde toplanabilecek ilkeler saptanmıştır. Konferansa katılan ülkelerin delegeleri Çin'in afyon üretimi ve tüketimini yasaklamak için gösterdiği çabayı anlayışla karşılamakta, bu yolda yapılanları olumlu bulmakta ancak istenilen sonuca erişilmediğini belirtmektedir. Konferansa katılan ülkelerin delegeleri kendi ülkelerinde ve yönetimleri altında bulunan bölgelerde afyon alışverişinin ve içilmesinin tümüyle yasaklanması için gerekli önlemlerin alınmasını hükümetlere önereceklerdir. Bugüne kadar bu sorunla ilgili ülkelerin edindikleri görüşlerden yararlanılacak, her ülke önleyici çalışmasını bir işbirliği içinde geliştirmeye çalışacaktır. Komisyon afyon alımını yasaklayan ülkelerle elinde afyon bulunduran ülkelerin ekonomik sorunlarını çözüm bulmak için işbirliği yapacaktır. Komisyon morfin yapılması, satışı, dağıtımı ve denetimine ilişkin sıkı ve etkili önlemler için ivedi, ciddi ve geçerli kararlar alınmasının gerekli olduğu sonucuna varmıştır. Komisyon afyonun yararları ve etkilerine ilişkin bilimsel bir inceleme yapılmasının gerekli olduğuna inanmaktadır. Komisyon Avrupalıların Çin'de açtıkları afyon içilen evlerin kapatılmasının gerekli olduğunu kabul eder. İçinde afyon bulunan afyon alışkanlığında tedavi için kullanılan ilaçların yapımı ve satışının yasaklanması için etkin önlemler alınması uygun görülmüştür. Konferansa katılan her ülkeye uyuşturucu maddeler hakkında ülke koşulları ile ilgili olan uluslararası anlayış çerçevesinde ulusal yasalar çıkarması önerilecektir. Uluslararası Şangay Kongresi'nde varılan bu sonuçlar daha sonra toplanan konferansların temelini oluşturan birer dilek olmaktan ileriye gidememiştir. Ancak bu toplantı daha olumlu ve geçerli sonuçları olan 1. Lahey Konferansı'nın toplanmasını sağlamış ve sonuçlarını etkilemiştir. Lahey Konferansları. Ülkeleri bağlayıcı olmayan sınırlı önerilerde bulunan Şangay Konferansı afyon alım satımına gerekli çözüme getirememiş, uzak doğuda gittikçe ciddi bir durum olan afyon sorunu için daha etkili önlemlerin ve bunu sağlayacak anlaşmaların zorunlu olduğu ortaya çıkarak ABD tarafından yeni bir konferans toplanması istenmiştir. 1911 yılında Lahey'de toplantıya çağrılan uluslararası konferansta ABD, Almanya, Avusturya, Çin, Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, Macaristan, Japonya, Portekiz ve Siam katılmıştır. Önce Şangay'da birer öneri olarak alınan kararların katılan ülkeler tarafından daha etkili olarak yürürlüğe konulması söz konusu olmuştur. Bunlar afyon üretimi ve alım satımı ile yakından ilgili olan ülkelerin ekonomik çıkarlarını ters düştüğü için konferansa aykırı görüşler ve çatışmalar baş göstermiştir. İngiliz delegeleri İngiltere'nin Hindistan'ın uzak doğuya satılan afyondan büyük kar sağladığını göz önünde tutarak afyon üretiminin alım satımının sürmesini, eroin ve morfin alım satımının sıkı denetiminin gerekli olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Birçok çıkar çatışmaları, engeller ve zorluklara karşın 1912 yılında Lahey'de anlaşmaya varılmış, bu anlaşmayla 1909 yılında Şangay'da alınan kararları açıklık getirilmiş, uygulama sınırları zorlanmıştır. Bundan sonra 1913 ve 1914 yıllarında 2. ve 3. Lahey konferansları toplanmıştır. Bu toplantıların amacı 1912 anlaşması ilkelerinin uygulanmasını sağlamak ve öteki devletleri de imzalatmaktı. Toplantıya katılan ülkeler bu konuda daha sıkı bir görüş ve anlayış birliğine varmışlar. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın patlaması her şeyi alt üst etmiştir. Uyuşturucu maddeler bütün dünyayı büyük bir hızla yayılmış, eroin ve kokain her tarafta kullanılmaya başlamıştır. Özellikle Avrupa cephelerinde savaşın askerler kolayca sağladıkları uyuşturucu maddeleri hem kullanıyor hem de başkalarını alıştırıyorlardı. Milletler Cemiyeti'nin raporu ve Cenevre Konferansı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanan Versay Antlaşması'nın 23. maddesi Lahey Antlaşması'nın uygulanmasını ve denetimini Milletler Cemiyeti'ne bırakmıştır. Milletler Cemiyeti afyon ve başka zararlı ilaçlar alışverişinin kontrol komisyonunu kurmuş ve bu komisyon Temmuz 1920'de hazırladığı raporda bugünkü koşullar içinde afyon kullanımının kökünden kaldırılması olanağı bulunmadığı bildirilmiştir. 1921-1924 yılları arasında çalışmasına devam eden komisyon daha köklü ve geçerli bir uluslararası anlaşma hazırlamak için çaba harcamış, bunu başarabilmek amacıyla her ülkenin tıbbi sınırlarda kullanılan uyuşturucu madde gereksiniminin öğrenilmesini istemiştir. Bu miktarın üstünde yapılan üretiminin kötü kullanıma yol açacağı belirtilerek aşağıdaki hükümler getirilmiştir. Uyuşturucu madde alışverişi yapan bir alıcı, hükümetinden alacağı maddenin tıbbi amaçlı kullanılacağını ve miktarını bildiren bir belge sağlayacaktır. Satışı istenilen madde anlaşmadaki listede bulunan ilaçlar arasında ise aynı biçimde ve koşullarda sağlanacak bir belgeyle satışına izin verilebilir. İlk Cenevre Konferansı 3 Kasım 1924'te açılmış ve 19 Şubat 1925'te narkotik ilaçların uluslararası kontrolü hakkındaki ilkeler kabul edilmiştir. Daha sonra Cenevre Afyon Anlaşması'na bağlı protokol ve narkotik ilaçların uluslararası kontrolü hakkındaki anlaşma 1925 yılında onaylanmıştır.